Danista Capital Partners sermaye pusulasını sunar.
Sermaye Pusulası programına hoş geldiniz efendim. Evet, bugün değerli konuğumla birlikte hem özel sermaye yatırım fonunu biraz ayrıntılarına gireceğiz. Türk şirketlerine ilgi nasıl? Tüm bu detayları kendisiyle birlikte konuşacağız. Taksim Kapital ve Alkime Partners kurucu ortağı Yalçın Mak bizlerle birlikte. Yalçın Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, şimdi Yalçın Bey, Taksim Kapital ve aslında burada Alkime Partners'dan biraz bahsedelim. Ne iş yaparsınız? Hakkınızdaki böyle bir geniş bir bilgiye sahip olmak isteriz. Çünkü biliyorum ki bir takım yatırımlar da yapıyorsunuz. O yatırımları da birazdan ayrıntısına gireceğim ama nedir Taksim Capital?
Taksim Capital birinci fonumuzun adı. Alkime Partners ikinci fonumuzun adı. Taksim Capital olarak 2014 yılından bu yana, Alkime Partners olarak da geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye'nin orta ölçekli şirketlerine ama büyüme hevesi ve büyüme fırsatına sahip olan şirketlerine, belki ondan daha da önemlisi o şirketlerin vizyon, tecrübe, azim ve piyasada saygınlık sahibi ortaklarına, kurucularına, yönetim ekiplerine yatırım yapıyoruz. Onlara sermayedar oluyoruz, hissedar oluyoruz. Bir anlamda kendi elimizi de taşın altına koyarak onların bu büyüme hikayelerini ilerletmelerine destek olmaya çalışıyoruz.
Aa, çok önemli.
Bu şekilde yapıyoruz. Şu ana kadar Taksim çatısı altında 8 farklı şirkete yatırım yaptık, ortaklıklar. Ben yatırım yaptık kelimesini sevmiyorum. Darılmazsanız ortaklıklar kuruyoruz.
Ortak yola çıktık aslında diyorsunuz.
Ortaklıklar kuruyoruz demek istiyorum.
Evet.
Taksim çatısı altında şu ana kadar 8 farklı sektörde 8 ayrı şirkete yatırım yaptık, ortaklık kurduk. Alkime çatısı altında da 2 farklı sektörde 2 farklı şirketle ortaklık kurduk. Onların hissedarlarıyla, ortaklarıyla ortaklık kurduk. Bunlar restoran zincirinden veteriner ilaçlarına, mühendislik yazılımlarından siber güvenliğe, efendim plastik ambalajdan geleneksel fermente içeceklere kadar çok değişik yelpazede yatırımlar yapabiliyoruz. Bizler sektör uzmanı değiliz. Sektör uzmanı olan bizim ortaklık tesis ettiğimiz ortaklarımız.
Çok güzel.
Onlara destek olmayı seçiyoruz. Madden, manen destek olmayı seçiyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şu ana kadar yine bir rakam söylemek gerekirse toplam kurduğumuz 10 ortaklıkta yaklaşık 6000'in üzerinde istihdam katkısı, katkımız var ülke ekonomisine. Yaklaşık 500 milyon doların üzerinde bir hasılattan bahsedebiliriz bu şirketlerin. Orta ölçekli şirketler olduğu için bu rakamlar hakikaten ülkemiz ekonomisi ve kalkınması için önemli rakamlar. Bu tarz bir yatırım fonuyuz.
Evet, şimdi yani burada sektörün önde gelen firmalarını, öncülerine de destek oluyoruz. Bu önce olma yolunda aslında destek oluyoruz diyorsunuz. Önemli ve ama buradaki anahtar kelime belki de büyüme hikayesinden yola çıkıyorsunuz ve büyüme hedefinden bahsediyorsunuz. Biraz sektörden de bahsedelim istiyorum. Yani özel sermaye yatırım fonu bağlamından bahsedecek olursak nedir bu? Ne işe yarar? İzleyenler adına hakikaten bu fon, yani alternatif fonlar üzerine biraz hep konuşuyoruz aslında biz. Ekranları da getirmeye çalışıyoruz. Şu an son dönemlerde ciddi yükselen bir trend içerisinde. Peki bunların içerisinde özel sermaye yatırım fonunu biraz açalım istiyorum.
Tabii ki. Özel sermaye yatırım fonu İngilizceden doğrudan tercüme edilmiş bir tanımlama. Ama ülkemizde gittikçe hızla yerleşen tanımı girişim sermayesi yatırım fonu. GSYF diye kısaca biliniyor. Biz öncelikle ne değiliz ondan bahsedeyim. Biz banka değiliz. Biz finansman sağlamıyoruz. Masaya koyduğumuz sermayeye ortaklık kurmak için cebimizden çıkan paraya herhangi bir kefalet istemiyoruz. Senet istemiyoruz. Peki ne istiyoruz? Biz şirketi tanımak istiyoruz. Şirketin sektörünü anlamak istiyoruz. O şirketin kurucularının vizyonunu anlamak istiyoruz. Geçmiş başarılarını ve saygınlıklarını anlamak istiyoruz. O şekilde onlara ortak olarak, öz sermaye sağlayarak ortak olmak istiyoruz. O büyüme hikayelerini birlikte yazalım, o süreci beraber yaşayalım diyoruz. Fakat biz katalizör ortağız. Yani bir misyon üstleniyoruz. Önümüzdeki 5-6 yılın bir kalkınma misyonuna nasıl destek olabiliriz? Bunu kurguluyoruz. Bu şekilde ortaklık kuruyoruz.
Yani projeye inanmakla başlıyor aslında hikaye. Aynen. Onu araştırmak, inanmak ve yola çıkmak birlikte ve onu büyütmek hikayesiyle girişim sermaye yatırım fonlarından aynen bahsedecek olursak. Ya
dediğim gibi taşın altına elimizi koyuyoruz. Hı hı. Birlikte yol yürüyelim diyoruz. Bu anlamda da herhangi bir garanti, herhangi bir kefalet istemiyoruz.
Peki o fonun içerisine o parayı toplarken aslında yatırımcılara biraz daha ne vaatler veriliyor onu da konuşmak lazım. Evet, yükselen bir trend dedik, alternatif yatırım fonları. Bunların işin içerisinde bireysellere de açık olan girişim sermayesi yatırım fonu var. Dolayısıyla bu da önem arz ediyor. Peki bu fona bireysel yatırımcılara da sunarken ya da kurumsallara da sunarken, para toplarken nasıl bir vaat gerçekleştiriyorsunuz ki özellikle mesela Türk şirketlerine yoğunlaştığınızdan bahsediyorsunuz. Evet. Bu Türk şirketlerine yoğunlaşmadaki sebep nedir? İlgi nasıl Türk şirketlerine? Yabancı şirketlerle hep kıyasladığımız noktada ya da yatırımcılarınız yerli mi, yabancı mı? Biraz şöyle açalım mı? Ne dersiniz?
Tabii. Biz bahsettiğiniz üzere kendi paramızı sermaye hı-hı olarak yatırmıyoruz. Ben bir beyaz yakalı, ben de kendi hı-hı işimin memuruyum aslında. Hı-hı. Biz peki parayı nereden buluyoruz? Biz o yatırım veya ortaklık için ihtiyaç duyduğumuz parayı yerli veya yabancı ama kurumsal kaynaklardan topluyoruz. Hı-hı. Nedir bu kurumsal kaynaklar? Bir, yabancıdan bahsedelim. Yabancı kurumsal kaynaklar genellikle de Türkiye'ye şu anda en çok ilgi duyan kaynaklar. Genellikle böyle Misyon Bankası veya Kalkınma Bankası dediğimiz kaynaklar. Aralarında Avrupa Kalkınma Bankası var, Avrupa Kalkınma Fonu var, Dünya Bankası var, işte Alman Yatırım Bankası var gibi. Bunlar uzun vadeli yatırımlara destek olmak isteyen, gelişmekte olan ülkelerin gelişmesine katkı sunmak isteyen büyük banka tarzı oluşumlar. Bu oluşumların bizim gibi fonlara yatırım yapan sepetleri var diyelim, departmanları var diyelim. O departmanlarla konuşuyoruz ve onlara şunu vaat ediyoruz. Diyoruz ki ülkemiz dinamik bir ülke, doğru, çevik bir ülke, büyük bir ülke, bölgesinde lider bir ülke, öykünülen bir ülke. Bu ülkenin orta ölçekli işletmeleri çok dinamik. Türkiye ekonomisi %5 büyürken onlar %15 büyüyor. Türkiye ekonomisi %10 büyürken onlar %30 büyüyor. Ve biz bu tip şirketleri seçebiliyoruz. Çünkü bu ülkenin evladıyız. Bu ülkede yaşadık, bu ülkede çalıştık. Doğru. Dolayısıyla onların hem halinden anlıyoruz, hem vizyonundan anlıyoruz, hem geçmişlerini muhakeme edebiliyoruz. Diyoruz ki biz bu tip şirketlere yatırım yapmak istiyoruz. Bize fon verin. Onlar önce bunu dinliyorlar, o vizyonu dinliyorlar, o tezimizi dinliyorlar. Öncelikle teze okey diyorlar, bunu kabul ediyorlar. Ve bize kullanmamız için fon sağlıyorlar. Taahhüt ediyorlar. Biz de bir şirkete bunu sermaye olarak yatırdığımız zaman o taahhütü çağırıyoruz. Bu yabancı taraf. Tabii yabancı yatırımcıları, yabancı fon sahiplerini ikna ederken şu aralar biraz güçlük çekiyoruz. Onu kabul edelim. Bu bir ülkemizin gerçeği. Çünkü,
son dönemde yaşadığınız
evet,
bir
stres. Evet, çünkü enflasyon, döviz sarmalı yaşıyoruz. Hı hı. Faiz sarmalı yaşıyoruz. Bunlardan çıkma, inşallah çıkmaktayız, çıkacağız. Hı hı. Bu yabancı. Yerlilere ne diyoruz? Diyoruz ki onlara ülkemizin çok güzel orta ölçekli şirketleri var. Bu şirketlere yatırım yaparsanız emsallerine göre daha yüksek getiri elde edebileceğiniz fırsatlar bulabiliriz. O fırsatlara yatırım yapabiliriz. Böylece ülkemizin parasını kendi ülkemizin orta ölçekli işletmelerinin geleceğine yatırabilirsiniz. Hı hı. Ve emsallerine göre daha yüksek bir getiri elde edebilirsiniz. Bu şekilde kimlere gidiyoruz? Türkiye'de. Türkiye'de daha çok sigorta şirketlerine gidiyoruz. Emeklilik fonlarına gidiyoruz. Portföy yönetim şirketlerine gidiyoruz. Hı hı. Sanayileşmekten veya ticaretten servet sahibi olmuş ailelerine gidiyoruz. Çünkü ülkemizde artan sayıda sanayici aile diyelim, ticaret yapan aile diyelim, kazandıkları serveti bizim gibi fonlara yatırım yapmak için de kenara ayırmaya başladılar. Onlara gidiyoruz. Onlar da memnuniyetle bunu desteklemeye çalışıyorlar. Fakat bu hikaye 10 seneye göre çok gelişmiş vaziyette. 10 sene önce özel sermaye yatırım fonu dediğimizde Türkiye'de çok anlaşılmıyordu, bilinmiyordu. Fakat hı hı bugün bunu konuştuğumuzda hakikaten dediğiniz gibi sizin de artan bir trend var. Daha rahat anlaşılıyoruz, daha rahat evet iletişim kurabiliyoruz.
Belki de getiri arayışında olan çok fazla yatırımcı da var. Belki bundan kaynaklanan da alternatif fonlar işte bu şekilde ortaya çıkıyor ki bunlardan hakikaten son dönemde artık çok yaygınlaşan bir durum oldu ki özel sermaye yatırım fonu yani girişim sermayesi yatırım fonundan bahsediyoruz. Peki.
Ben müsaade ederseniz burada bir araya gireyim. Şu yanlış anlamayı da önlemek isterim. Şimdi fon deyince fon var, fon var. Biz kısa vadeli bir fon değiliz. Yok. Yani hisse alıp satan... Yok. Bir takım enstrümanlara yatırım yapıp ondan sonra iki gün sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra getiri
var eden... İşte bundan dolayı alternatif şeydir. Yatırım fonu diye.
Biz uzun vadeli, orta ve uzun vadeli. Biz bir şirkete yatırım yaptığımız zaman, ortak olduğumuz zaman en az 4-5 sene orada kalmak isteriz. Evet. Çünkü o misyonun hayata geçtiğini görmek isteriz. Dolayısıyla yatırım yaptığımız şirketlerdeki ortaklarımız da buna kıymet verirler. Bu anlamda bizi seçerler. Kısa vadeli fonlar yerine uzun vadeli bir ortakla yol yürüyelim derler.
Kesinlikle inançla başlıyor işte bu durum. Peki bir şirket yönetimine ne zaman özel sermaye fonu almaya karar verir? Bunu yapması için nelere dikkat etmesi de lazım?
Biz bir şirkete yatırım yaparken esasen iki şeye bakıyoruz. Birincisi... Doğru ortak. Çünkü beraber ortaklık kuracaksınız. Beraber 5-6-7 yıl bir yol yürüyeceksiniz. O ortaklarınızla kimyanızın, vizyonunuzun buluşması lazım. Karşılıklı o güvenin tesis edilebilmesi lazım. Dolayısıyla önce doğru ortak. Ben de onun için doğru ortak sorusunun muhatabıyım. Beni de o şekilde değerlendirmek zorunda. Ben de karşımdakini o şekilde değerlendirmek zorundayım. Birinci kriterimiz bu. İkinci kriterimiz doğru iş. Doğru sektörde doğru iş. Yani o sektör büyümeye teşne mi? Yoksa disrupt ediliyor mu? Yani başka gelişmeler o sektörün geleceğini tehdit ediyor mu? Bunlara bakıyoruz. Eğer o sektör gelişmeye gebe bir sektörse, gelişme konusunda hakikaten maddi manevi bir takım desteklerle bunun önü açılabiliyorsa doğru sektör diyoruz. O doğru sektörün içinde de doğru şirket mi diye bakıyoruz. Şirketin geçmiş saygınlığına bakıyoruz. Tedarikçileriyle ve müşterileriyle olan ilişkilerine, finansal sonuçlarına bakıyoruz. Önümüzdeki 5-10 yıllık kalkınma azmine, heyecanına, planına bakıyoruz. Eğer geçmişin saygınlığı, geleceğin vizyonuyla buluşuyorsa o zaman diyoruz ki biz size ortak olmak istiyoruz. Gelin bu ortaklığı nasıl yapalım? Pazarlık edelim diyoruz.
Çok
sonraki
güzel.
Konular sonra geliyor.
Peki yani şirketlerde aslında şirketleri siz seçip kendiniz mi gidiyorsunuz yoksa onlar mı? Ya benim artık bu sermaye fonu, özel sermaye fonunu alma ihtiyacım var, büyüme perspektifim açısından mı diyor?
Ülkemiz bu manada oldukça aslında gelişmiş bir piyasa diyelim. Bize genelde yatırım yapabileceğimiz şirketler aracı kurumlar tarafından getirilir. Bu aracı kurumlar çeşitli isim vermek doğru olmaz burada. Bu aracı kurumlar bizim dikkatimize böyle bir şirket var, böyle bir iş geçmişi var. Düşünür müsünüz derler. Biz onu kabaca bir inceleriz. Ondan sonra düşünürüz deriz. Tanışma evresi başlar. O şekilde ilerleriz. Ama biz kendimiz de proaktif olarak Türkiye'de hangi sektörlerin önü açık, bu sektörlerde hangi şirketlerin önü açık diye kendimiz de inceliyoruz. Dışarıdan bakan bir göz gibi inceliyoruz. Eğer uygun gördüğümüz bir takım yerler varsa, şirketler varsa onları da proaktif olarak kendimiz açıyoruz telefonu. Size bir uğramak istiyoruz, konuşmak istiyoruz diyoruz. Biz şu ana kadar yaptığımız 10 yatırımın aslında 7 tanesini bu şekilde yaptık. Enteresandır.
Peki yani ben şu anda mesela bir şirketim var ve özel sermaye yatırım fonundan destek aldım. Benim şirketimin hayatında ne değişebilir? O şirketin yapısında ne oluyor ben o fonu aldığım zaman?
Darılmazsanız ben buna biraz uzun cevap vereceğim.
Lütfen.
Çünkü bizim gibi bir alternatif fon bir şirket, siz şirket hissedarı olarak, kurucusu olarak, işletmecisi olarak niye bize ihtiyaç duyuyorsunuz?
Evet.
Şimdi bir şirketin ya kapasitesini arttırmak, yeni ürünlere geçebilmek, yeni pazarlara açılmak için sermaye veya işte işletme sermayesi, işte yeni bina yapalım, yeni arsa alalım, yeni ekipman ısmarlayalım tarzı. Yani işin paraya ihtiyacı vardır. Ya da şirket ortaklarının paraya ihtiyacı vardır. Çünkü ülkemizde çok sık görülen aile işletmeleri ezici çoğunlukla biliyorsunuz orta ölçekli işletmelerde. Aile şirketlerinde jenerasyonlar ilerledikçe jenerasyonlar arasında uyuşmazlıklar başlıyor. Gündemler farklılaşabiliyor. Bazı ortaklar diyorlar ki ya ben satıp çıkmak istiyorum. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Başka sebepler var. Bazıları diyor ki ya ben yola devam etmek istiyorum. O zaman ne oluyor? Bu çözülmesi gereken bir mesele haline geliyor. Dolayısıyla ya şirketin paraya ihtiyacı var ya hissedarların paraya ihtiyacı var. Bir de üçüncü bir sebep oluyor genelde. Şirketin kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Kurumsallaşmayı başlatmaya veya başlattığı kurumsallaşmayı ilerletmeye, pekiştirmeye ihtiyacı var. İşte bu üç sebebi önüne koyuyor hissedarlar ve diyor ki ya burada alternatifler neler? Bankadan borç al. Şirketin paraya ihtiyacı var, yatırım yapacak, bankadan borç al. Çok pahalı. Döviz bazında çok pahalı. TL bazında malum faizler yukarıda. Hadi pahalı ama ulaşamıyoruz da. E bir de karşılığında kefalet veriyoruz, çok ciddi risk alıyoruz. Yani kendi evimizi, kendi ailemize ait olan varlıkları kefalet olarak, teminat olarak veriyoruz. Çok riskli. E başka ne var? İşte aynı sektörden başka bir oyuncuyla ortaklık kurabilir, olabilir. Ama o zaman da ya o da iş biliyor, ben de iş biliyorum, anlaşamayız olabiliyor. Biz hissediyoruz ki ya biz işi bilmek zorunda değiliz. İşi anlamak istiyoruz ama iş konusunda, iş yönetimi konusunda size güvenmek istiyoruz. Size destek olmak istiyoruz diyoruz. Ve biz o sermayeyi sunarken dediğim gibi geçmişin başarısına, geleceğin vizyonuna yatırım yapıyoruz. Yani insana yatırım yapıyoruz. Know-how'a yatırım yapıyoruz. Tecrübeye yatırım yapıyoruz. O yüzden karşında kefalet falan da istemiyoruz. O yüzden bizi tercih edebiliyorlar.
Evet, şimdi burada peki sektörel bazda biraz ayrışmaya gidelim mi? Ne
ben,
dersiniz?
Müsaade ederseniz deminki sorunuzun ikinci kısmı var. Onu atladım. Yani ona şimdi hayatta neler değişiyor?
Evet
diye.
Yani baktığınız zaman ne değişecek benim? Şöyle, yani ben o fonu aldım. Ne değişebilir?
Şu değişiyor. Bakın bir kere eğer darılmasın kimse, huysuz ortak varsa huysuz ortağın hissesini devralıyoruz. Onu devreden çıkartıyoruz. Dolayısıyla büyümek isteyen ortağın önünü açılıyoruz. Önünü
Anladım.
Açıyoruz. Onun arkasına geçiyoruz.
Yine büyüme perspektifi gidiyoruz.
İkincisi şirketin paraya ihtiyacı varsa o parayı sağladığımız için veya o parayı sağlayabileceği diğer kaynaklara erişimini kolaylaştırdığımız için şirket yeni hat yatırımı yapıyor, kapasitesini arttırıyor, yeni arsa alıyor, yurt dışına ofis açıyor, yeni ürünlere Ar-Ge çalışmalarını başlatıyor vesaire. Ama çok bizim güzel. En büyük katkımız kurumsallaşmada oluyor. Bakın bir şirkete biz yatırım yaptığımız zaman şirket hayatında en çok kurumsallaşma yönünde değişiklikler oluyor. Bir yatırım mı yapılacak? Fizibilite yapalım diyoruz. Fizibilite yapmadan ve düzgün fizibilite yapalım diyoruz. Yapmadan yatırım yapmayalım diyoruz. Ne yapıyoruz? İş sağlığı ve işçi güvenliği veya iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre güvenliği, çevre sağlığına önem veriyoruz. Gündeme bunu taşıyoruz. Çünkü bulunduğumuz çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmamız lazım. Çalıştığımız personele karşı duyarlı ve saygılı olmamız lazım. Diyoruz ki kayıtsız ekonomi kabul etmiyoruz. Her şey kayıt altında olacak.
Kayıt altında olacak.
Diyoruz ki biz rastgele büyüyemeyiz, rastgele yatırım yapamayız. Mutlaka bütçemiz olması lazım. O bütçeye göre her ay toplanmamız lazım. Haftada bir briefing almamız lazım. Müşteri karlılığı nedir? Kanal karlılığı nedir? Bunlara bakmamız lazım. Dolayısıyla hayatımıza bu gibi kurumsallaşmanın ögeleri daha çok giriyor. Bunları daha da uzatabilirim.
Hemen hızlı hızlı biraz da gidelim mi? Hangi sektörler ağırlıklı şu an sizin fonda?
Bugün için konuşursam ihracat ve yerli piyasa iyi dengelenmiş sanayi şirketlerine daha çok ilgiliyiz.
Sanayi tarafına daha...
Çünkü perakende sektörü mesela çok oynak olabiliyor. Özellikle şu sıralar bu enflasyon, faiz sarmalında fiyat tutturamıyorlar. Ama sanayi her zaman bir altyapı gibidir.
Daha çok mesela tercih ederken üst orta teknoloji ürünleri içeren sanayi teknolojisi.
Mutlaka sürdürülebilir rekabet avantajının olduğu sanayi işletmeleri bizim için daha önemli. Bu gibi vizyona sahip olan şirketlere bizim için daha önemli.
Peki şimdi bununla birlikte özellikle şu an Türkiye ekonomisinin nasıl görüyorsunuz? Bulunan ortam sermaye, özel sermaye yatırım fonunun da çalışması için elverişli bir ortam oluşturuyor.
Şu an içinde bulunduğumuz ekonomik konjüktür bizim gibi fonları müstakbel ortaklarımızın tercih etmesi için olumlu bir ortam sunuyor. Çünkü finansmana olan erişim zor ve pahalı ve meşakkatli. Ortaklarla yola devam etmek ayağımızda pranga olabiliyor, yatırım yapamıyoruz para bulamayınca. İştah olmazsa hiç yatırım yapamıyoruz. Ya birisinin iştahı var, öbürünün iştahı yok. Çok kötü.
Şu son dönemde mesela yabancı yerli ayrımını yapacak olursak özellikle yabancıların bu bağlamdaki iştahı nasıl? Biraz daha düştü dediniz ama bir artma yönünde ya da yeni ekonomi yönetimiyle birlikte de burada bir değişim yaşanıyor ya.
Doğrudur. Yani biz sanırım tepeyi açtık. Artık hani aşağıya doğru iniyoruz. Doğru rasyonel politikalarla para ve faiz ve döviz politikalarıyla sanırım önümüzü görüyoruz ama bakın bunlar kısa vadeli.
Biz hep uzun diyorsunuz zaten. Haklısınız.
Ülkemiz kısa vadeli düşünmemesi gereken, uzun vadeli düşünmesi gereken bir şey. Nüfusuyla, eğitilmiş iş gücüyle, sunduğu iç piyasa, sunduğu dış piyasayla beraber yatırım yapılması gereken bir ülke. Biz de buraya yatırım yapıyoruz.
Evet. Peki şimdi yatırım yaptınız. Sizinle yollarımız ne zaman ayrılıyor o halde? Yani öyle bir durumda sizin şirketle, bir şirketle işiniz nasıl bitiyor?
Şöyle söyleyeyim. Dedim ya en az 4 yıl, en fazla 7-8 yıl kalabiliyoruz. Ortalama sonu 5-5,5 yıldır. Bu bir misyon üstlenmiş vaziyetteyiz yani. Hı hı. Bugünden bunu konuşuyoruz. Diyoruz ki bu misyonu tamamladığımız zaman bizim çıkmamız lazım. Hı hı. Peki nasıl çıkacağız? Bir kere baştan bunu konuştuğumuz için ortağımız bize darılmıyor. O hevesimizi, o isteğimizi o da biliyor. O da bizi o konuda destekliyor, güveniyor. Hı hı. O zaman geldiğinde biz diyoruz ki evet, sevgili ortağımız, benim istemi alabilirsin. Çünkü 5 yıl öncesine göre çok daha yüksek finansman kapabilitesine, becerisine sahipsin. Ona devredebiliyoruz. İki, diyoruz ki halka arz yapalım. Şu ara çok biliyorsunuz revaçta olan bir alternatif yöntem. Hı hı. Halka arz yapalım. Siz devam edin, bize çok müsaade edin, biz çıkalım diyoruz. Bu olabiliyor. Üç, evet, bizim gibi bir başka fon da gelip size yatırımcı olabilir diyoruz. Neden? Çünkü büyüme hikayeniz devam ediyor.
Devam ediyor. Siz hikaye yarattınız.
Biz bir 5 yıllık hikaye yazdık ama yeni bir hikaye var. Harika. Yazılması gereken veya yazılabilecek. Bakın onun içinde başka, peki, bir bizim gibi bir fon var diyoruz. Veya diyoruz ki bakın bu sektörde çok iyi yerli bir, evet, holding var, yerli bir firma var ya da yabancı firma var. Sizinle evlenmek istiyor. Ne dersiniz diyoruz. Değişik şekillerde biz de bu
çıkışımızı... Şirket evliliğine de önünü açıyorsunuz böyle, evet, bir durumda. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Ayrıntıları, detayları izleyenlerimize aktarmış olduk. Evet, Taksim Kapital ve Alkima Partners kurucu ortağı Yalçın Ak bizlerle birlikteydi. Sermaye pusulasını noktalıyoruz efendim. Görüşmek, tamam, dileğiyle.
Danista Capital Partners sermaye pusulasını sundu.